Ayrım 2. Sayfa 9. Komşular. Albayatmaca, geçen yıl Temmuz ortalarında ilk kez geldiği bir kıyı köyünde küçük bir lokantada balığını yiyip iki dubli rakısını içtikten sonra daha o sabah kiraladığı çatı katına döndü. Merdivenlerden ağır ağır odasına çıktı. O anda ne dergi, ne kitap, ne radyo, ne televizyon hiçbir şey kendisini çekmediğinden bir balkonda oturmak ve her gece yaptığı gibi bir tek rakısı eşliğinde günün dördüncü ve son sigarasını tüttürmek istedi. Tam oturmak üzereyken sağ yanında bilemedim 1,5 metre aşağıda bir başka balkonda küçük bir odaya açılan camlı kapının yukarısındaki bozul lambadan vuran ışığın altında bir sofranın çevresinde konuşmadan oturan 4 kişi, bir adam, bir kadın, bir küçük kız ve bir küçük oğlan gördü. Birdenbire çok güzel bir ezgi dinlemiş ya da çok güzel bir resim görmüş gibi içinde bir yerlerden derinden derine titrediğini, gözlerinin yaşardığını duydu. Ne oluyor? Ne oluyor diye geçirdi içinden. Pek de alışık olmadığı bu beklenmedik içliğe neden aradı. Bütün gece süren bir otobüs yolculuğunun ardından gün boyunca tek başına deniz kıyısında oturup tek başına yüzmenin, herkesin gülüp şakalaştığı bir lokantada tek başına yemek yemenin etkisi bulunabilirdi bunda. Böyle bir günden sonra böylesine dingin bir aile görüntüsüyle karşılaşmanın da balkonun zayıf ışığında belli olduğu kadarıyla kadının uzaksal bir güzellik izlenimi veren yüzünün, şaşılacak ölçüde ince görünen ellerinin, kollarının ve bedeninin, çocukların sarı ve kıvırcık saçlarının da bir etkisi olabilirdi. Ama ne olursa olsun bu beklenmedik içlenmenin o güne dek benimsediği yaşam biçimine koyu bir gölge düşürdüğü kesindi. Albayatmaca 1,5 metre aşağıda bilinçle seçtiği, bugüne dek dinginlikle sürdürdüğü yaşamın yadsındığını görüyor. Yadsınanı mı yoksa yadsıyanı mı tutmak gerekirdi bilemiyordu. Gördüğünden ya da düşündüğünden ürkmüş gibi irkildi birden. Başını çevirdi, gözlerini yıldızlara dikti. Aynı anda "Oha!" diye bir ses çınladı gecede. Albayatmaca sanki koca köyde tüm yaşam bitmişteki balkonu çevrilmişçesine gene az aşağıda masaya çevirdi gözlerini. Masanın tam ortasında ak örtünün üstünde tersine dönmüş bir cam tabak, çevresine dağılmış yeşil salata, domates parçaları, turp ve salatalık dilimleri gördü. Belliydi. Biri bilerek ya da bilmeden bu tabağı tersine çevirmişti. Ya çocuklar, kadın ve adamı gözlerinin bu tabağı içinden dökülenlere yaşamlarında ilk kez gördükleri olağanüstü nesnelermiş, üstelik az sonra ortalığı birbirine katacak olağanüstü bir şeyleri gebeymiş gibi bakıyorlardı. Bir süre daha baktılar. Sonra adam hor görüyle karısına dikti gözlerini. "Ben ömrümde senin gibi sakar karı görmedim," dedi. "Sen ömrümde benden başka karı görmedin ki sakarını göresin." "Sakarını gördüm salak, seni gördüm." "Salak diye sana derler." Albayatmaca içgüdüsüyle ellerini kulaklarına götürdü. İşaret parmağıyla sıkı sıkı kapattı kulaklarını. Aynı anda aşağıya, özellikle de adamla kadına bir daha dikkatle baktı. Her ikisi de doğru dürüst insanlara benziyordu ama ağızlarından çıkan sözler ve bunları söylerken yüzlerinin geçirdiği dönüşümler tüyler ürpertici geliyordu ona. Şu kısacık yaşamda dinginliğin değerini bilemeyip de öne çıkan ilk adam ya da ilk kadınla evlenme zayıfına kapılan, bu büyük yanlış yetmezmiş gibi mutsuzluklarına bir de günahsız çocukları ortak eden insanlara hiçbir zaman akıl erdirememişti. Şimdi az ötesinde birbirinden seçkin, birbirinden güzel, insanın hamallar gibi kavgaya giriştiklerini gördükten sonra da ne diyeceğini bilemiyordu. "Anlayamıyorum, anlayamıyorum," diye geçirdi içinden. Bir açıklama bulmak, en azından kavganın nedenini anlamak umuduyla ellerini kulaklarından çekti. Adamın "Ulan karı, sen kıpkızıl komünistsin," dediğini, kadının da "Komünist diye sana derler," diye yanıtladığını işitti. Aynı anda kıvırcık saçlı oğlan aşağıdan kendisine gülümsüyormuş gibi bir izlenime kapıldı. Hemen başını çevirip gözlerini gökyüzüne dikti. "Anlaşılacak gibi değil," diye söylendi. Kıvırcık saçlı oğlanın kendisine gülümsemesi kadar adamla kadının görünüşleriyle sözleri arasındaki çelişki de anlaşılacak gibi değildi. Ama ikisi de atışmaların 20 metre ötelerden bile rahatlıkla dinlenebileceği uslarına getirmeden var güçleriyle bağırarak birbirlerini aşağılayıp duruyorlardı. Neyin kavgasını yaptıklarına gelince anlamakta olanak yoktu. Albayatmaca Kıvırcık saçlı olanla suç ortaklığına girişmek zorunda kalmak korkusuyla aşağı bakmamakla birlikte tek sözcüğü kaçırmadan tüm benliğiyle dinliyor, yine de bir sürelilik belirtisi yakalayamıyordu. Öyle görünüyordu ki sabaha kadar da dinlese bu adamla bu kadının ne diye tartıştıklarını anlayamayacaktı. Tekme tokat birbirlerine girmiş iki kavgacının uzlaşmazlık nedeni savurdukları yumruk ve tekmeden çıkarılamayacağı gibi bu bilinmedik çiftin sözlerinden de neyi tartıştıklarını çıkaramayacaktı. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla belirli bir nedenle yumruklaşmaya başlamış iki kişinin kavgasını bir yerden sonra yalnızca yumruklar ve tekmeler yönlendirdiği gibi bu adamla bu kadının kavgasını yalnızca ağızlarından çıkan sözcükler belirliyordu artık. Tartışma nedeni çoktan unutulmuş görünüyor. Her sözcük kendi yanıtını getiriyordu. Sürüp giden atışmada bir değişiklik varsa o da adamın sesi gittikçe yükselip sözlerin içerdiği sövgüye dönüşürken kadının sesinin gittikçe zayıfladığı, neredeyse ağlamaklı olmaya başladığıydı. Ne olursa olsun birbirleriyle gerçekten kırıcı, gerçekten aşağılayıcı sözler söylediklerinin, üstelik bunu çocuklarının önünde yaptıklarının ayrımına bile varmıyorlardı. Kendisinin, yani yaklaşık 1,5 metre daha yukarıda, komşu balkonda kendilerini dinleyen adamın da ayrımını değildiler. Sonra kısacık bir soluklanmanın ardından albay atmaca adamın alışılmıştan çok daha yumuşak bir sesle ''Şu patlıcan kızartmasını uzatır mısın?'' dediğini işitti. Hemen aşağıya dikti gözlerini. Kadının ayağa kalktığını, tabağı alıp büyük bir incelikle adamın önüne koyduğunu, adamın da sevecen bir sesle teşekkür ettiğini ama kocaman bir kızartma parçasını sarımsaklı yoğurda batırıp ağzına götürdükten sonra üstüne de rakısını yudumladıktan sonra yine alışılmış sesiyle ''Ben bunu bilirim, bunu söylerim, sen tam bir çatlaksın kızım.'' diye konuşmaya başladığını gördü. Sonra da kadının yumruğunu büyük bir öfkeyle masaya vurduğunu, ''Çatlak sensin, çatlak olsam her gün yaptığın gibi uzayda yaşam var diye tutturur muydum? Hadi tutturdun diyelim, Çin'de yaşam var, Japonya'da da, uzayda neden olmasın der miydim? Ya seni işletmek için öyle konuştuysam? Sen mi beni işletecekmişsin? Beğenmedin mi? Ulan karı, Allah'ına dedirtme şimdi. Utan utan, çocuklardan utan. Kavga yine tüm alıcılığıyla sürmeye devam etti. Ama albay atmacanın tutumunda bir değişim olmamıştı. Bundan böyle ara ara beliren kısacık kesintilere kavganın kendisinden daha çok ilgi duyuyordu. Çünkü adamla kadın öylesine kendilerinden geçmiş durumlarını benimsemişlerdi ki karşılıklı bir kavga sırasında yapılması çok aykırı kaçacağını düşündüğünüz şeyleri büyük bir rahatlıkla yapabiliyorlardı. Adam, beyaz peyniri buraya salar mısın diyordu. Kadın hemen uzanıyordu. Kadın, bir sigara yak bana diyor. Adam da hiç nazlanmadan sigarayı yakıp uzatıyordu. Ama kavga hızında hiçbir şey yitirmeden sürüyordu gene. Albay atmacayı daha çok çirişkin, yakınlık anları eğlendirdi. Öyle ki neredeyse amansız bir vuruşmayla sonuçlanabilecek bir atışmanın ardından adam şu sürahiyi uzatır mısın deyip de kadın hiç duralamadan uzatınca basbayağı oyun oynadıklarını düşündü. Ne var ki önemsiz mi önemsiz bir sözcük yüzünden yeniden giriştiler atışmaya. Onu öyle demezler. Hayır, böyle derler. Salaklaşma, sen salaklaşma. Sonra albay atmacanın kavganın yeni bir evreye girdiğini, şimdi kadının gittikçe seyrekleşirken adamın yeni bir biçim düzenine göre geçtiğini sezinledi. Sanki kendisi bir başka dindenmiş gibi ikide bir kadının dinine Allah'ına sövüyor, sonra Tanrı ve dini aşağılayan kendisi değilmiş gibi ulan Allahsız karı, ulan Allahsız karı diye humurdanıp duruyordu. En sonunda kadın hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı, sofrayı toplamaya başladı. Albay atmaca kadının yüzünü pek seçemiyordu. Ama bayağı uzun boylu olduğunu, tabaklardaki artıkları bir bir tabağa toplamak gibi sıradan bir iş yaparken bile devinimlerinin anlatılmaz bir uyum ve seçkinlik izlenimi yarattığını gördü. Adama gelince bu benzersiz devinimleri izleyerek mutlu olmak varken, sigarasını kül tablası yerine yeni boşalmış tabaklardan birini söndürdükten sonra kalkıp kapıya yöneldi. Karısından daha uzundu. İncelikte de ondan aşağı kalmıyordu. Albay atmaca, bedence birbirine çok uymuş görünen bir çift oluşan iki kişinin böylesine birbirinin yemesinin insan yaratılışının onaylanması zor ama her an her yerde karşılaşabileceğimiz bir çelişki olduğunu düşünürken kadın Hemen arkasından "Şuradan iki tabak da sen götür" diye seslendi. Adam uzun bacaklarını iki yana açarak camlı kapının önünde durdu. "Götürmezsem ne olacak? Dövecek misin?" diye bağırdı. "Götürürsen ne olur? Eline mi yapışır?" "Hayır, kıçıma yapışır." Hiçbir şey götürmedi adam. Kadınsa kucağına üst üste dizilmiş tabaklar söylene söylene birkaç kez gidip geldi. Bu arada meyvelerini yiyen çocuklar da yataklara gönderdi. Birkaç dakika sonra kırılan bir tabak gürültüsünün ardından karşılıklı bağırışmalar duyuldu. Sonra ortalık sessizliğe gömüldü. Albay Atmaca saatine baktı. "Allah Allah, 1:30 olmuş" diye homurdandı. "Bütün gün bu saçmalıkları bu saate kadar nasıl izledim? Yaşlanıyor muyum? Huyum mu değişiyor?" dedi. Hem de yüksek sesle. Oralarda, yakınlarda bulunan birinden yanıt bekler gibi. Hiçbir yanıt gelmeyince kalkıp tuvalete gitti. Tuvalette sorusunun yanıtını kendi görüntüsünden bekler gibi en az 5 dakika süresince yerinden kıpıldamadan kaygıyla aynada yüzünü ve gözlerini inceledi. "Bana bir şeyler oluyor" diye söylendi. Hiç kuşkusuz dışarıdan bakanlar için kaygılanmasını gerektirecek bir şey yoktu. İstemeden rastlantıyla yakışıklı bir adamla güzel bir kadının kavgasının üstüne gelmiş, gidilecek bir yeri, yapılacak bir işi bulunmadığından oturup sonuna dek dinlemişti. Herkes yapabilirdi bunu. Ama Albay Atmaca kavganın her türlüsünden tiksinir, ne olduğunu kendisinde tam olarak tanımlayamadığı bir dinginlik ardından koşup dururdu. Düşüncelerini ilk kez dinleyenlerin yüzünde beliren şaşkınlık geldi gözlerinin önünde, gülümsedi. Böylesine dinginlik tutkunu bir adamın uğraş olarak askerliği seçmesinin olmasını ya da hepsi aynı kapıya çıkar, böylesine iyi bir askerin dinginliği her şeyin başı olarak değerlendirmesini hemen herkes açık bir çelişki olarak değerlendirdi. Ama Albay Atmaca kahkahalarla gülerdi bu gözlemlere. "Ben askerliği her şeyden önce dinginliğe düşkün olduğumdan seçtim" diye kesip atardı. Açıklaması da hazırdı. Emir komuta zinciri içinde kavgaya yer yoktu. Sözleri uzatıp çarpıtmak, edimleri saptırıp karıştırmak yoktu. Ne söylemek gerekiyorsa o söylenir, ne yapmak gerekiyorsa o yapılırdı. Ne eksik ne fazla. Nasıl karıştırılmışsa öyle. Peki ya savaş? Savaş hem çok uzak bir olasılıktı hem de geldi mi herkesin başına gelebilirdi. Hem de savaşta neyin yapılabileceği, en iyi subaylar bilirdi. Tehlike ya da acı değildi onu ürküten. Kavgaydı, sıkıntı, kargaşa, belirsizlik. Bir de bireyin bireye düşmanlığı, yani savaşta hiç yeri bulunması gereken bir şeydi. Kendisiyle yeni karşılaşan subaylar bile pek inanmak istemezlerdi. Ya da Albay Atmaca bunca yıllık askerlik yaşamı boyunca hiç kimseyle kavga etmediğini, bir kez bile asker dönmediğini kesinlerdi. "Olamaz, sen bizimle dalga geçiyorsun" derdi dinleyenlere. O zaman Albay Atmaca bir süre dalıp gider, sonra bunca yıldır ilk kez anımsadığı bir oluntudan söz ederdi. Eder gibi bölük komutanlığı döneminde ağzı kalabalık bir az subayı nasıl terslediğini anlatırdı. Evet, tüm dinginliğe karşı bu az subayı terslemişti. Çünkü hem gereğinden fazla, hem bağırarak, hem yalnızca doğruyu söylermiş gibi konuşuyordu. Bir kez de kapıyı kapatıp çıktıktan sonra kimin omzunda, kimin kolunda diye homurdandığını duymuştu. Dinginliği bozan şeyin ne olduğunu en iyi o zaman anlamıştı işte. Bu astsubay tüm yaşamını askerlik gibi ya da askerliği tüm yaşam gibi görüyor. Üstelik her ikisinde değişik birimlerin birbirini bütünlemesi olarak değil, konum ya da rütbelerin karşılıklı kavgası olarak değerlendiriyordu. Onun dinginlikle bağdaşlaştıramadığı şey bu saçma anlayıştı işte. Askerlik değil. Ayrıntılarıyla yorumlanan bu ilk ve son örnekten sonra düşüncesini anlasınlar anlamasınlar, arkadaşları Albay Atmaca'nın gerçekten değişik bir insan olduğu kanısına varır, bundan böyle tepkilerini kendilerine saklamaya özen gösterirlerdi. Hemen tüm asker arkadaşları da gittikleri birliklerde hep saygı gördüğünü, birliğin tüm subay, az subay ve erlerin onun yönetim biçimine gönülden uyduklarını öğrenince ne diyeceklerini bilemezlerdi. Ona gelince tüm birlikler yüzyıllardır kendi düşündüğü biçimde yönetilmiş gibi askerlik budur demekle yetinirdi. Ancak bu vazgeçilmez dinginlik düzeyine askerlikte kolaylıkla neredeyse kendiliğinden erişebilmesine karşın özel yaşamını da aynı çizgide aynı kolaylıkta düzenleyebiliyor muydu? Tüm dostları kesin bir hayırla yanıtlardı bu soruyu. Gündelik yaşam askerlik yaşamına benzemezdi. Dinginlik, kavgadan uzak kalmaksa evet, albayatmacının gündelik yaşamında da gerçekleşebiliyordu bu düzeni. Ama dostları kavgadan uzak kalayım derken başka birçok şeyden de uzak kaldığını söylerdi. Yasal belgelerin de gösterdiği gibi doğduğu kasabada bile ne bağ, ne bahçe, ne ev, ne arsa, en ufak bir taşınmazı yoktu. Evlenmemişti. Dolayısıyla çoluğu çocuğu da yoktu. Neden diye sorulduğu zaman gülerek ellerini gösterirdi. Eller hep boş kalacak ki savunmaya hazır olacaksın. Bu yanıt kimi dostlarına göre iyileşmez bir kavga ürküntüsüne tanıklık ederdi. Gene de her zaman güleç yüzüne bakılınca böyle bir ürküntünün onu hiç de mutsuz etmediğini anlamaları gerekirdi. Kavgayı kendinden uzak tutmak dinginliğini sürdürmesine yetiyordu. Önemli olan da buydu. Ayrım 2 sonu, sayfa 17.